Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 27 Behmen 1400 Hicri Kameri 14 Recep 1443 ve miladi 16 Şubat 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eşre birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarından ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, mutfak kültürü, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ve düzenli hayat isimli programları dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinciler, sabah haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bakri, Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile görüştü. Emir Abdullahyan, anlaşmaya varmak Batı'nın sorumlu davranışına bağlıdır dedi. Tahterevanşi, İran'ın Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarına katılmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın Avrupa ve Ukrayna'da savaş istemediğini söyledi. Rusya gemi savar füzeleriyle donatılmış bombardıman uçaklarını Suriye'ye gönderdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne suikast düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile İran aleyhindeki baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana görüşmelerinin kulisinde bir araya geldi. Ali Bagheri ve Rafael Grossi görüşmede İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğini ele aldı. Dün gece Bagheri, 3 Avrupa ülkesinin temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakirecisi Pazartesi günü Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili ilişkiler ve Viyana görüşmelerindeki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, Batı'nın gerçekçi yaklaşması halinde Viyana'da iyi bir anlaşmanın sağlanabileceğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu belirterek, yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya geri dönmesi gerekenin Washington olduğunu ve Amerika taahhütlerinin doğrulanması ve garanti altına alınmasını istiyor.
İran Dışişleri Bakanı dün gece Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak İran tarafının Viyana'daki anlaşmanın girişimlerini kullanıma sunduğunu kaydetti. Ancak nihai bir anlaşmaya varılması Batı'nın sorumlu davranışa bağlıdır dedi. Viyana görüşmelerinde İran müzakere heyetinin girişimleri sebebiyle bir miktar ilerleme kaydedildi. Ancak batılı tarafların özellikle Biden yönetiminin eski Amerikan yönetiminin yasa dışı eylemlerini garanti etme konusundaki isteksizliği ve azami baskı kampanyasının devam etmesi şüphe uyandırdı. Bu durum Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönüşünün ciddiyeti üzerine müzakerelerin sonucunu da uzattı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ya Viyana müzakerelerindeki son gelişmeler hakkında Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile istişare ettiğini ve İran'ın kırmızı çizgilerine uymanın İran için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
İran'ın Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri dahil 30 ülkeye ekonomik danışman göndereceklerini bildirdi. Yine ajansına göre İran Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Sarı günü İran Ticaret Odası'ndaki Hükümet Özel Sektör Diyalog Konseyi Sekreterliği toplantısında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 30 ülkeye ekonomik danışmanlar göndereceğiz dedi. Peymanpak ayrıca şöyle dedi, son birkaç ayda oluşturulan teamüller sayesinde, önümüzdeki 4 ila 5 ay içinde faaliyete geçecek olan emirlik yatırımcılarından 300 milyon dolarlık sermaye çekmeyi başardık.
İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarına katılmaya hazır olduğunu duyurdu. Mecid Tahtirevacı dün bu kurumun Barışı Koruma Özel Komitesi'nde yaptığı konuşmada İran'ın askeri tabur, polis, askeri gözlemci ve hizmet göndererek Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarına katılmaya hazır olduğunu söyledi. Barışı koruma misyonlarının uluslararası barış ve güvenliği korunmasında hayati bir rol oynamaya devam ettiğini belirten İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Genel Kurulun Barışı Koruma Özel Komitesi'nin barışı koruma operasyonlarının tüm yönlerini tam olarak incelenmesinin önemini vurguladı. Tahterancı şöyle dedi, barışı koruma misyonları Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine ve meşru müdafaa dışında güç kullanmama ilkesine uygun olarak çatışmanın taraflarının rızası ile tarafsızlıkla yürütülmelidir. İranlı yetkili, egemenlik eşitliğine, siyasi bağımsızlığa, tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve iç işlerine müdahale etmemeye saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Kiev Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ve bu ülkede yaşayan İranlıların durumunu ele aldı. İran'a göre Emir Abdullahyan dün akşam İran Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin daha önce yaptığı tahminlerin ardından ve bu amaçla özel bir karargah oluşturarak bu ülkede yaşayan İranlıların son durumunu takip edeceklerini belirtti. Emir Abdullahyan'a İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna Büyükelçisi'yle yapılan telefon görüşmesinde bu ülkede yaşayan İranlıların durumu başta olmak üzere İç gelişmelerin son durumu hakkında bilgi verildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Ukrayna'da bir kriz durumunda ikamet eden İranlılarla ilgili gerekli tavsiyelere ve İran'ın Kiev Büyükelçiliği tarafından gerekli hizmetlerin sağlanmasına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da 5000'den fazla İranlı öğrenci ve yurttaşın bulunduğuna dikkat çekerken, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Moskova yetkililerine göre NATO, Moskova'nın isteklerine ve çıkarlarına bakmaksızın gerileme tırmandırmak için hareket ediyor. Ukrayna krizine patlak vermesinden sonra, bu örgütün Doğu Avrupa'daki üye devletleri özellikle Baltık ve Karadeniz bölgelerinde askeri güçlerin yenilenmesi ve kapsamlı konuşlandırması sürecini artırdı. Bu durum Rusya'nın sert tepkisine neden oldu.
Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Rusya'nın Avrupa ve Ukrayna'da bir savaş istemediğini söyledi ve bu yüzden güvenlik garantileri fikrini önerdi. Rusya Devlet Başkanı Putin dün Kremlin'de Almanya Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batılı ülkelerin Rusya sınırına silah yerleştirmeyi ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun Doğu Avrupa'da askeri varlığını genişletmeyi reddettiğini vurguladı. Yaklaşık iki ay önce Amerikan medyası Ukrayna sınırına 100 bin Rus askerini konuşlandırmasında atıfta bulunmuş, 2022 başında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı hakkında casusluk yapmaya ve haber vermeye başladı ve Doğu Avrupa'da gerilimi tırmandırdı. Rusya defalarca Ukrayna sınırındaki askeri varlığının normal bir askeri harekat olduğunu belirtti ancak Amerika ve müttefikleri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki durumu tırmandırmaya ve kışkırtmaya devam ettiler. Rusya, Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için NATO askeri ittifakını sınırlarına kadar genişletmemek ve NATO birliklerini bölgeden çekmek dahil olmak üzere Rusya için Batı güvenliğini sağlamaya yönelik önerilerde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile güvenlik meselelerine görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada Amerika tarafının inisiyatifi ile Lavrov ve Blinken'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Lavrov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerikan Başkanı Joe Biden'in 12 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmaya vardıkları Amerika ve NATO'ya iletilen güvenlik garantileri önerileri bağlamında ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Lavrov özellikle Washington ve müttefiklerinin artırdığı agresif söylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Güvenliğin bölünmezliği ilkesini vurgulayarak Rusya'nın gündeme getirdiği tüm meseleler üzerinde akılcı diyalog çağrısı yaptı. Açıklamada her iki bakanın değişik düzeylerde gelecekteki temaslar hakkında müzakerelerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri tatbikatların sona ermesinin ardından Rus ordusunun Ukrayna sınırından geri döneceğini açıklaması ile aynı zamanda denk geldiğini de belirterek Batı'nın savaşla ilgili propagandasının başarısız olduğunu belirtti.
Türkiye'de son 24 saatte 461.955 COVID-19 testi yapıldı. 94.730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabını yaptığı açıklamada omikron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım ifadelerini kullandı.
Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı operasyonlarında en az 10 PKK-YPG'nin öldürüldüğü bildirildi. Türkiye 2021'de Suriye'de PKK'ya yönelik 397 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 883 PKK'lı öldürüldü. Suriye halkı ve hükümeti Türk ordusunun müdahalesine son verilmesi çağrısında bulunarak ülkenin kuzeyindeki yasa dışı Türk askeri operasyonlarına ve saldırılarına defalarca protesto etti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı bölgede PKK'ya yönelik operasyonları sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'ye gemi savar füzelerle donatılmış 2 adet Topolov Tu-22M stratejik bombardıman uçağının gönderildiğini bildirdi. İRN Ajansı'na göre Rusya Savunma Bakanlığı dün Suriye'deki Hamimim üssüne inen 2 Topolov 22M bombardıman uçağının konuşlandırmasının bir videosunu yayınladı. Hamimim Hava Üssü Suriye'nin Laskiye kentinin güneydoğusunda yer alıyor. NATO'nun Akdeniz'deki askeri varlığı güçlendirilirken Rusya, Suriye'ye bombardıman uçakları gönderdi. Rusya'nın 5 yıl önce bölgede filosunu kalıcı olarak konuşlandırmasının ardından Akdeniz, Rusya ile Batı arasında yeni bir savaş alanı haline geldi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün, üst düzey bir askeri heyet başkanlığında Suriye'yi ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile bir araya geldi. Bakan Shoigu, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'a Rus askeri filosu tarafından Tartus Limanı'ndan yürütülen deniz tatbikatlarının ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Rusya ve Suriye orduları arasında özellikle terörle mücadele konusunda mevcut işbirliğine de değinildi. Shoigu, terör örgütlerine destek veren ülkelerin uğradıkları kayıplardan sonra terör örgütlerine yeniden harekete geçirme girişimlerine rağmen ülkesinin tüm toprakları üzerindeki egemenliği yeniden tesis edilinceye dek Suriye ile bu alanda işbirliğine devam edeceğini söyledi.
Irak Güvenlik Bilgi Merkezi Salı gecesi Irak savaş uçaklarının kuzeydeki Salahaddin eyaletinde IŞİD terör örgütünün mevzilerini bombaladığını duyurdu. Salahaddin vilayetindeki Hamrin sıradağlarında IŞİD terör unsurlarının saklandığı bir yeri bombalayarak iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu Irak Güvenlik Birimi Merkezi. Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi üyesi Cabbar el-Ma'muri de Amerika'nın desteğine atıfta bulunarak herkes Washington'un Irak'ın güvenliğindeki olumsuz rolünün Amerika'nın terörist gruplara desteğinin ve Irak siyasi arenasına açıkça müdahalesinin farkında dedi.
Dün ikindi vakitlerinde Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah şehrinin kuzeybatısındaki Peygamber Salih köyünde meydana gelen çatışmalarda işgal güçleri tarafından gerçek mermiyle vurulan ve özgürleştirilmiş eski esirlerden İran Nihat Emin Elbergusi'nin şehit olduğu haber verildi.
Bahreyn devriminin 11. yıl dönümü münasebetiyle 14 Şubat 2011'de Bahreyn'deki birçok şehir ve kasaba halk gösterilerine ve barışçı gösterilere sahne oldu. Göstericiler Bahreyn'de iktidardaki rejime karşı sloganlar attılar. Irkçı rejim İsrail Başbakanı'nın Bahreyn'e yaptığı ziyareti kınayarak siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması, halkın kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesi, adalet ve eşitliği sağlayacak bir siyasi sistemin kurulması çağrısında bulundu.
Suudi rejiminin liderliğindeki saldırgan koalisyonu Yemen'in batısındaki El Hudeyde eyaletinde ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Yemen ordusu subaylara operasyon odası salı gecesi yaptığı açıklamada Suudi saldırganların ve paralı askerlerinin son 48 saat içinde Hudeyde eyaletinde 363 kez ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.
Uluslararası medya kaynakları Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bir suikast girişiminden sağ kurtulduğunu bildirdiler. Uluslararası medya kaynakları dün Suudi Prensi Muhammed bin Salman'ın Riyad'daki kraliyet saraylarından birinde suikaste uğradığını bildirdi.
Ve işgalci güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin güldürümünde Taliban işgalcileri ülkedeki askeri müdahale tarihinden ders almaları çağrısında bulundu. Sovyet ordusunun işgalci güçleri Leonid Brejnev'in emriyle 24 Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal etmişti ancak 9 yıl sonra 26 Şubat 1988'de Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un emriyle Afganistan'dan eli boş bir şekilde çekilmek zorunda kaldılar.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz terör rejimi İsrail Başbakanı'nın Bahreyn ziyareti etrafında. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn halkının kıyamının 11. yıl dönümünde 14 Şubat günü Bahreyn Kralı Hamid İsa Hamid bin İsa'nın resmi daveti üzerine bu ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. 14 Şubat Pazartesi günü Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı kıyamının 11. yıl dönümüydü. Bahreyn halkı son bir yıl içerisinde defalarca gösteriler düzenleyerek Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine itirazlarını bildirse de Siyonist rejim başbakanı Bennett Bahreyn halkının kıyamının 11. yıl döneminde 14 Şubat günü Bahreyn kralı Hamid bin İsa'nın resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret gerçekleştirdi ve ziyaretinde Ali Halife rejimi makamları tarafından resmi olarak karşılandı. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Salı günü Bahreyn Krallığı'nın oğlu ve Veliaht Prensi Salman bin Hamid El Halife ve de kabine bakanlarından bazıları ile başkent Manama'daki Kraliyet Sarayı'nda görüştü. Ayrıca Bahreyn Kralı ile de görüşmeler gerçekleştirildi. Terör rejimi başbakanının Bahreyn ziyareti ırkçı rejim İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Eylül ayı sonlarında rejimin Bahreyn'deki büyük elçiliğini açmak için Mename'ye gitmesinin ardından gerçekleşti. Siyonist Savaş Bakanı Benny Gantz da bu ay Fars Körfezi ülkesini ziyaret etmişti. Gantz, Bahreyn ziyareti sırasında Bahreyn Savunma Bakanı Abdullah bin Hasan El Naimi ile tarihi bir anlaşma olarak nitelendirdiği bir güvenlik anlaşması imzalamıştı. Bennett'in Bahreyn ziyaretinin amacı ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri güçlendirmenin yollarını araştırmak olsa da bu ziyaretlerin başka amaçları var. Burada önemli olan husus Gantz ve Bennett'in Şubat ayında Bahreyn'e gitmesidir. Bahreyn'de Ali Halife rejimine karşı kıyam Şubat 2011'de başladı. Terör rejimi başbakanı bu ziyareti Bahreyn'in Ali Halife'ye karşı kıyamının yıl dönümünde gerçekleşti. Terör rejimi İsrail yetkililerin Bahreyn'i ziyaret gerçekleştirmek için bu zamanı seçmesi Ali Halife rejiminin Siyonist rejimle birlikte Bahreyn halkının kıyamını itibarsızlaştırmaya çalıştığı anlamına geliyor.
Bir diğer konu ise Bahreyn halkının Abraham Anlaşması'na ve ardından Siyonist İsrail yetkililerin Bahreyn'i yaptığı ziyaretlere şiddetle karşı çıkmasıdır. Ali Halife yetkilileri ve İsrail rejimi Bahreyn halkının protestolarını görmezden gelerek Bahreyn halkının çoğunluğunun isteklerine karşı hareket ediyor. Dolayısıyla bu ziyaretler tamamen kasıtlı ve düşmancadır. Bir diğer önemli nokta ise Ali Halife rejiminin İsrail yetkililerin Bahreyn ziyaretlerine dikkate almamasının meşruiyet krizini daha da derinleştirmesidir. Bahreyn'deki Şiilerin lideri Şeyh İsa Kasım, Siyonist rejim başbakanının Bahreyn'i ziyaretine tepki göstererek Bahreyn'in onurlu halkının Siyonistlerin varlığını bir an bile kabullenemeyeceğini ve direnmeye devam edeceklerini vurguladı. Önemli olan bir diğer nokta ise Filistin konusunda halkın tutumu ile Bahreyn rejimi arasında büyük bir uçurum olmasıdır. Bahreyn halkı Filistin halkını ve ideallerini destekliyor ve ilişkilerin de normalleşmesine karşı çıkıyor. Ancak Ali Halife rejimi ise Arap ülkeleri arasında İsrail ile ilişkilerin normalleştirmesinde başı çekiyor. İsrail Başbakanı'nın Manama ziyaretine tepki gösteren Bahreyn Ulusal İslam İttifakı Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin Eldeyhi, "Biz Bahreyn halkı olarak Filistin davasının savunucusu olmaya devam edeceğiz ve herhangi bir normalleşmeyi kabul etmeyeceğiz. İşgalci Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz." dedi. Son önemli nokta ise İsrail yetkililer ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri arasındaki görüşmeler Abraham Anlaşması'na başka hiçbir Arap ülkesinin katılmadığı bir zamanda gerçekleşti. Ancak Abraham Anlaşması'nın hedeflerinden biri de diğer Arap ülkelerinden İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeleri için bir model olmaktı. Bu amacına ulaşamayan Siyonist rejim, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yaptığı sayısız diplomatik ziyaretle Abraham Anlaşması'nı bir şekilde canlı tutmaya çalışıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İmran Han'ın Amerika'nın terörizm karşı savaşının ters sonuçları hakkındaki konuşması etrafında. Pakistan Başbakanı İmran Han, Washington'un Afganistan'daki performansını eleştirerek Amerika'nın terörizm karşı savaşı ters sonuç doğurmuş ve dünyada terörizmin büyümesine yol açmıştır, dedi. Uzun yıllardır ülkesi Afganistan Savaşı'nda Amerika'nın ortaklarından olan Pakistan Başbakanı yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bu savaşta binlerce insan hayatını kaybetti. Afganistan durumunun vahimleşmesinden kaygı duyuyoruz. Uluslararası camia mevcut Kabil hükümetiyle işbirliği yapmalı. Taliban ile işbirliği yapmaktan, anlaşmaktan başka bir seçenek yok. Pakistan Başbakanı ülkesinin Taliban'a tam desteğinin sebeplerini detaylandırmaksızın er ya da geç dünya Afganistan'daki Taliban hükümetini tanımalı. Çünkü bu 40 milyon Afganlının refahı ve geleceğiyle ilgili, dedi. İmran Han, Afganistan'ın en kötü insani krizi yaşamının eşiğinde olduğu bilinmelidir uyarısında bulundu. İmran Han'ın Afganistan'daki Beyaz Saray'ın son 20 yılda aşırıcılığa karşı koyma bahanesi altında Afganistan'da yıkıcı performansına ilişkin görüşleri, Amerika'nın Afganistan'daki savaşın ters sonuçlarına ilişkin sözleri bu şekilde devam etti ve bu savaşın hiçbir kazanımı olmadı. İmran Han, Pakistan'ın 2018 parlamento seçimlerinde partisi Tahrik İnsaf Adalet Hareketi iktidara gelmeden önce Afganistan'daki Amerikan savaşının ve Pakistan'ın aşiret bölgelerine yapılan insansız hava aracı saldırılarına zaten karşı çıkmıştı. İmran Han'ın Pakistan'daki hükümetin ilk döneminin başlamasından bu yana 4 yıldan fazla bir süre içinde Afganistan'da terörle mücadelede Amerikan politikasını defalarca eleştirmesi ve bunu bölgede ve dünyada aşırıcılığın yayılması olarak nitelendirmesi hep dikkat çekmiştir.
Geçen Ağustos ayında Taliban tarafından Kabil'in düşmesinden önce Amerika'nın Afganistan'dan hezimetli bir şekilde çekilmesinin ardından Beyaz Saray'ın Afganistan'da terörle mücadelede başarısız olmakla kalmayıp terörü artırdığı fikri ve gerçeği bölgede ve dünyada kamuoyunda giderek daha belirgin hale geldi. Afganistan'ı 20 yıl işgal ettikten sonra Amerikan mirası IŞİD dahil olmak üzere yeni aşırıcılık biçimleriyle dahil olmak üzere terörizmin farklı şekillerini yapmak, uyuşturucu madde ekimi ve uyuşturucu üretiminin artması ayrıca binlerce masum Afgan ve sivilin öldürülmesi oldu. Pakistan Başbakanı İmran Han aslında Amerika'nın Afganistan'daki terörle mücadeledeki başarısızlığına atıfta bulunarak Beyaz Saray'ın bu ülkenin gerçeklerini kabul etmesi gerektiğini vurguluyor. İmran Han'a göre Amerika'nın Afganistan'daki Taliban yönetimini resmen tanımama ve ülkenin bloke edilen parasının serbest bırakılmaması politikasının devam etmesi Afganistan'daki ekonomik durumu daha da kötüleştirecek ve bu da Pakistan dahil komşu ülkelere daha fazla sorun yükleyecektir. Bu ülkelere göçün olumsuz bir etkisi de kaçınılmaz olacaktır. Özet olarak Pakistan bir yandan da kendisinin Afganistan krizinden çok daha fazla etkileneceğinden kaygı duymaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1400, Hicri Kameri 14 Recep 1443 ve Miladi 16 Şubat 2022 Çarşamba. 43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1357'de Pehlevi rejiminin bazı liderleri yargılandıktan sonra İran halkına karşı işledikleri cinayet ve hıyanet suçlarından dolayı idam edildi. İran'ın Müslüman milletinin gözünde Dikta Pehlevi rejiminin liderlerinden işledikleri korkunç cinayetlerinin kesin olmasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin emriyle İslam İnkılabı Mahkemesi kuruldu ve bir kısmı halk güçleri tarafından tutuklandı. İlk duruşmada halkın öldürülmesinde yetkin rol oynayan ordu komutanlarından dördü idama mahkum edildi. Bunlardan biri gizli örgütün başında 13 yılı aşkın süre boyunca binlerce İranlı mücadeleciyi tutuklayan, işkence yapan ve öldüren Şah İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Başkanı Nimetullah Nesiri'ydi. ...68 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1332'de İranlı filozof ve fakih Şeyh Abdülhüseyin Reşdi vefat etti. Kifayetül Usul, Semerat ve Haşiyetül İsfar bu İranlı filozof tarafından kaleme alındı. Çocukken babasıyla birlikte Reşd kentine giden Reşdi bu şehirdeki dini temel dersleri okudu. Daha sonra 20 yaşında Tahran'a giderek Şeyh Muhammed Hasan Haşdiyani, Şeyh Ali Nuri, Seyyid Şahabettin Tebrizi Şirazi ve Mirza Ebul Hasan Celve gibi büyük alimlerin varlığından yararlandı. Tahran'da 10 yıl kaldıktan sonra Ayetullah Reşdi Necef'e gitti ve Molla Muhammed Kazım Horasani, Şeyh Şeriat İsfahani ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi gibi zamanın fakihlerinden İslami ilkeler, hadis, rical, felsefe alanında feyizler aldı ve nihayet hocalarından içtihad için izin almakla şereflendi. ...38 yıl önce bugün 16 Şubat 1984'te Lübnan'ın güneyindeki Cebşit yerleşim sitesinin Cuma imamı ve bu bölgede soykırımcı rejim İsrail'e karşı mücadele veren İslami Direniş Hareketi'nin kurucularından Şeyh Ragıp Harp bu rejim tarafından şehit edildi. Lübnan'ın güneyinin aktif ve mücadeleci din alimlerinden olan Harp, şehit edilmeden önce Lübnan halkını işgalci Siyonistlere karşı kıyama davet etmesinden dolayı bu rejim tarafından tutuklanıp halkın geniş protestolara ve oturma eylemlerine başvurmaları sonucu da serbest bırakılmıştı. Güney Lübnan'ın Siyonist rejim tarafından işgaline karşı Şeyh Ragıp Harp'ın faaliyetlerine devam etmesi bu rejim ajanlarının onu şehit etmesine neden oldu. Bu Müslüman mücadelecinin Pak naaşının taşındığı cenaze töreni sırasında Cebşit bölgesi gençleriyle Kudüs'ün işgalci güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve bu da çok sayıda Müslüman ve mazlum Lübnanlının öldürülmesine ve yaralanmasına yol açtı. ...30 yıl önce bugün 16 Şubat 1992'de Lübnan Hizbullah'a Genel Sekreteri Hüccetül İslam Seyyid Abbas Musevi Kudüs'ün işgalci rejimin Güney Lübnan'a karşı hava saldırıları sırasında şehit düştü. Bu terör eyleminde Seyyid Abbas Musevi eşi ve 3 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Bu insanlık dışı cinayet soykırımcı rejim İsrail'e karşı dünyada büyük nefret uyandırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran Kürdistan eyaletinde tarihi Sanandaj kentine giderek yöre halkının iki sevilen yemeği yani aşhalub ve şiş kebabı ile tanışacağız.
Senindeç kentine hoş geldiniz. Binlerce tepeli, bol camili ve Kürdistan eyaletinin merkez kenti. Senindeç, İran'ın en yeşil kentlerinden biridir ve ılıman ve rutubetli bir havası vardır. Kentin doğal güzellikleri, dağlık manzaralar ve birçok tepe çevrelemiştir. Senindeç'in havası bahar ve yaz aylarında ılıman ve çok iyidir. Ve bölgenin dağlık olması ise dağcılar ve doğa gezginleri için iyi bir fırsat ve ortam sunuyor.
Günümüz Senindeç kenti bundan 400 yıl önce inşa edildi. Kentin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda bin yıllar öncesine ait mezarlar bulunmuştur. Bunun da bölgenin binlerce yıl mazisi olduğunu ve halkın yaşadığı bir bölge sayıldığını gösteriyor. Senindeç kentinin tarihi ve geleneksel dokusu zaman aşımı ile kendi güzellik ve asaletini korumuştur. Başka bir ifadeyle kentin itibarını arttırmıştır. Kentin en önemli tarihi binalarından Ulu Cami veya Mescid-i Darül İhsan, Senindeç Müzesi, Muşir Divanı İmareti, Mülket Tüccar, Abidar Eğlence Parkı Kompleksi ve diğer birçok mekana değinebiliriz.
Kentin birçok tarihi binası Safaviler ve Kacarlar dönemine aittir ve dönemin güzel binalarının mimarisi bu dönemlere ait olduğunu açıkça belirtiyor. Örneğin Kacarlar dönemine ait değerli binalardan Hosruabad İmareti, dönemin Kürdistan valisi Emanullah Han Erdelan valinin emriyle 6000 metrekarelik alanda ve 3 katta inşa edilmiştir.
Senindeç kenti 2019 yılında UNESCO tarafından müzik temasıyla UNESCO'nun yaratıcı şehirler listesine dahil edildi. Bu seçim, Senindeç'teki müziğin çok çeşitli ve zengin olması ve halkın kültürünün ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Kürt müziğinin en özgün çalgı aletleri zurna ve davuldur. Kürt müziğinde de tef ve tamburun yeri bir ayrıdır.
Bu eyalette yaygın olan müzik aletleri arasında tefin halk yanında başka bir yeri vardır. Bu yüzden Senindeç kenti İran'ın tef çalgıcılarının başkent olarak bilinir. Bu şehirde her yıl vurmalı çalgılara özel bir müzik festivali düzenleniyor. Festival başlangıçta eyalet çapında yapıldı fakat şimdi ülke çapında düzenleniyor ve uluslararası bir festival haline geldi. Dost davası başlığı altında festivalin yan etkinlikleri olarak büyük tef orkestrasının performansı birçok turistin Senindeç kentine akın etmesine ve bu kültürel etkinliği yakından izlemelerine sebep oluyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Kürt kültüründe müziğin yüksek bir konumu vardır ve bu konu Kürdistan bölgesinden birçok çalgıcı ve sanatçının dünya çapında şöhrete kavuşmasına sebep olmuştur. İran'ın Kürt sanatçılarından Üstad Şahram Nazeri, Sohrab Pur Nazeri, Nasır Rezari, Hasan Zirak, Muhammed Mamli ve diğer birçoklarına işaret edebiliriz.
Sohbetimizin ilk bölümünde kısaca Senendeç kenti ve musikisi hakkında konuştuk. Programımızın devamında sizlere yöresel Kürt halkının çok sevilen yemeklerinden ikisiyle tanıştırmak istiyoruz. Bunlardan biri halkın çok sevdiği aş haluftur.
Senendeç dağlık doğası ve elverişli iklimi nedeniyle her türlü yerel ve güzel kokulu sebze ve ot yetiştirmeye uygun bir yerdir. Bu nedenle burada birçok yöresel yemekte çeşitli kokulu ve yerel sebzeler kullanılır. Haluf aşı, yöresel sebzelerle pişirilen leziz bir yemek türüdür. Kürdistan halkı bir nevi koyu ve daha fazla malzemeli çorba olan aş tarzı yemekleri sonbahar ve kış aylarında pişirirler. Bu aşın bir diğer adı ise abguşt gure, yani koruklu et suyudur. Ve genelde ezilmiş et ve koruklu bulca su ile pişirilir.
Tahran Radyosu.
Haluv aşını hazırlamak için 500 gram et, 400 gram pirinç, 300 gram nohut, 250 gram beyaz fasulye, 2 adet orta boy soğan, istenilen miktarda koruk suyu, 1,5 ölçekte nane, maydanoz, pancar yaprağı ve taze soğan, sıvı yağ, tuz, karabiber, zerdeçal. Bu leziz yemeğin hazırlanışı yaklaşık 2 saat sürer. Şimdi tarife geçelim.
Haluf aşı için önce soğanları küp doğrayın ve yağda pembeleşinceye kadar çevirin. Ardından kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve biraz kavurun. Ardından nohut, fasulye ve pirinci baharatlarla birlikte tencereye alın. Et ve tahıllar hafif pişince daha önce yıkayıp doğradığınız otları tencereye alın. Bir miktar ılık su ekleyin ve ocağı kısın. Et ve nohutlar pişince küp doğradığınız patatesleri ekleyip yaklaşık yarım saat sonra patatesler pişmiş olacaktır. Zevkinize göre aşınızın daha sulu veya daha kıvamlı olmasını istiyorsanız su ekleyebilirsiniz. Aşınız tamamen piştikten sonra zevkinize göre kesin koruk suyu ekleyin ve afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin son bölümünde sizlerle birlikte İran'ın Kürdistan yöresinin şiş kebabını pişireceğiz. Bu yörede çeşitli kebapların yapımı halkın daha çok besicilik yaptıkları için çok yaygındır. Şiş kebap ise daha çok av etinden yapılır ve bu yüzden göçebe hayatı süren ve besiciler arasında çok daha fazla hazırlanır.
Şiş kebap için 1 kilo dana veya koyunun tercihen sırt eti, 6 kaşık yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 adet soğan, 50 gram nane yaprağı, 6 çorba kaşığı zeytinyağı, istenilen miktarda demlenmiş safran, tuz, karabiber ve ayrıca domates gerekiyor.
Bu leziz kebap için önce etleri istenilen boyutlarda doğrayın. Soğanları soyun ve rendeleyerek suyunu alın. 2 diş sarımsağı soyun ve ince doğrayın. Soğan ve sarımsakları zeytinyağı, nane yaprakları, yoğurt, safran ve karabiber ile karıştırarak harmanlayın. Ardından karışımın içinde olan kabın üzerine kapatın ve 6 ila 12 saat buzdolabında bekletin. Bunun için eti önceki akşamdan terbiye ederek bekletin. Daha sonra şişe çektiğiniz etleri mangalda veya tavada pişirin. Tabii ki İran usulü kebabın yanında domatesleri de şişe dizin ve pişene kadar mangalda çevirin. Etler pişince pilavın yanında veya dürüm halinde çeşitli İran ekmekleriyle Yanında doğranmış soğan, sumak veya taze rihan ile birlikte afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi. Dinin amacı ve hedefi yegane yaradan tarafından gelen ve insanın gerçek saadet ve kemale ermesine sebep olan ahkam ve kurallarını gerçekleştirmektir.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emr-i bil ma'ruf ve nahyanil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu sohbetimizde iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma konusunun peygamberlerin siyerindeki yeri ve onların toplumdaki münkirlere karşı tutumlarına değinerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bu bağlamda yararlanacağız. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin bisetinin sebebini tevhide davet etmek ve sosyal yolsuzluklar ve ahlaksızlıkları ile savaşmak, gıst ve adaleti kurmak biliyor. Baştan sona ilahi talim ile doğru olan peygamberlerin siyeri dünyada daha iyi davranmak ve ahirette felaha ulaşmak için insana yardım ediyor. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, peygamberlerin siyerinde insan yetiştiren ve toplumu oluşturan önemli bileşenlerden biridir.
Hazreti İbrahim aleyhisselam, yıldızlar, ay ve güneşe tapanlarla tartışmasında onlara mantıklı sebepler ve deliller getirerek onları bu işten sakındırmaya ve yıldızlar, ay ve güneşin sönmesinin onların asla Allah ve tapılacak bir şey olamayacaklarını anlatmaya çalıştı. Bu konu Kur'an-ı Kerim'in El-Am suresinin 75 ila 79. ayetlerinde anlatılıyor. Halkın kent dışında oldukları bir sırada putların Hazreti İbrahim aleyhisselam tarafından kırılması ise o hazretin halkı bu münkerden bir nevi nehyetmesiydi. Özellikle de o hazretin büyük putu diğer putları kırmaktan sorumlu tutması ise halka putların kendilerinden hiçbir iradeleri olmazken herhangi bir kavmi nasıl hidayete erdirebileceğini ve mabutları olabileceğini sorgulamaya çalıştı.
Hazreti Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Mikat'a giderken kardeşi Harun'a insanlığı ve toplumu ıslah etme yolunda da adım atmasını tavsiye etti. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 142. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a, kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma, dedi.
Hazreti Şuayb mallarına el konulmasının kısıtlanmasına itiraz eden kafirlere cevaben onları kayıtsız şartsız sahiplenme konusunda kısıtladığının onlara düşman olup kıskandığı için değil, bizzat onların hayatı ve toplumlarını ıslah etmek için olduğunu, zira bireysel çıkarların kamu yararına karşı olmaması gerektiğini buyuruyor. Nitekim Allah-u Teala Hud suresinin 88. ayetinde şöyle buyuruyor.
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
Şuayb şöyle dedi, ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum, ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece O'na tevekkül ettim ve sadece O'na yöneliyorum.
Kur'an-ı Kerim müfessirlerine göre bu ayette ıslah etmek genel bir kavramdır ve hem dünya ve hem ahiret işlerini kapsar ve ıslah etmenin aracı ise emri bil maruf ve nehyi anil münker, vaaz ve nasihattir. Zira Hazreti Şuayb onların işinin salih olmadığını biliyor ve bu yüzden onları sakındırıyordu.
İslam dünyasının büyük müfessir, mütekellim ve fakih Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai El-Mizan tefsirinde şöyle yazıyor. Peygamberlerin davetinin gerçeği, işte insanların yeryüzündeki yaşamlarını ıslah etmektir. Bu yüzden Allah-u Teala Şuayb'ı anlatıyor. Öyleyse peygamberler yeryüzünü ıslah etmek ve toplumun gelişmesi ve kemale ermesi için ortam hazırlamak için gelmişler. Yeryüzünün yararı ve salahı olan ise gıst ve adalettir. Halk da ilahi haddi aşıp anlaşmayı ihlal etmekle bu düzeni bozmamaları gerekir.
Tahran Radyosu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi peygamberler yaşadıkları toplumlarındaki en büyük fesatlar ile mücadele için ayaklandılar. Örneğin Hazreti Salih Aleyhisselam kendi döneminde zirveye ulaşan israf ve tebzir ile mücadele etti. O Hazretin kavmi olan Semud kavmini ilahi takva, Allah peygamberine itaati ve israftan sakındırmaya davet etti. Kur'an-ı Kerim bu konuda Şuara suresinin 151 ve 152. ayetlerinde Semud kavmini yeryüzündeki müfsitler biliyor ve onların asla işleri ıslah etmediklerini belirterek şöyle buyuruyor. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.
Hazreti Lut aleyhisselam zamanında da eşcinsellik gibi sapıklıklar ve cinsel ahlaksızlıklar yaygın hale gelmişti. O Hazreti bu sapkınlıklarla mücadele ediyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Şuara suresinin 165 ve 166. ayetlerinde Hazreti Lut'un kavmini bu kötülüklerden sakındırdığından söz edilerek şöyle buyruluyor. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Eşcinsellik ve cinsi sapıklık değerlerin sınırının ihlalidir ve cinsel sapma ve ilahi hadden tuğyan etmek sayılır. Bu yüzden Yüce Allah bu ayette Lut kavmini haddi aşanlar olarak tanıtıyor.
İslam'ın zuhur ettiği dönemde tüm bu sapkınlıklar ve fesatlar cahiliye toplumunda bulunuyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise Kur'an-ı Kerim'in yol gösteren ayetlerinin yardımları ile onlarla mücadeleye kalkıştı. Nitekim Araf suresinin 157. ayetinde ise belirtildiği üzere Resulullah'ın işi halkın elleri, ayakları ve boyunlarına ağırlık yapan prangalar ve zincirleri açmaktı.
اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Onlar yanlarındaki Tevrat'a ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
Resul-i Ekrem, amaçları halkı sömürmek olan yalancı peygamberlik ve risalet iddiasında bulunan yalancılar gibi değildi. O Hazret insanların boynuna herhangi bir şey yüklemezken, hatta yüklerini hafifletir, elleri, ayakları ve boyunlarına ağırlık yapan zincirler ve bağları koparırdı. Bu arada tabii ki emri bil ma'ruf ve nahy anil münker eden kişi ise bizzat tüm bunlara uyması ve amel etmesi gerekir. Sadece komutan ve tasarlayıcı değil, bizzat bu konunun en iyi ve bariz örneklerinden olmalıdır.
Allah peygamberlere, ilahi emirlere karşı davranmazken hatta akıllarından bile geçirmezlerdi. Müslih olan kişi bizzat kendisi salih amelde bulunması gerekiyor. İman, tevekkül ehli erdem olması gerekir. Böyle bir insan, işleri yapma iradesinin bizde fakat başarı oranının Allah tarafından olduğuna inanması gerekir. İşte bu yüzden elinden geldiği kadar çalışmalı, vardığından Allah'a tevekkül ederek sonucu ondan talep etmelidir. Muhammed suresinin 7. ayetinde başarı ve nüsret vaadinde bulunan alim Allah da şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda www.farsude.com adresinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden e-posta ile iletebileceğini hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişimin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele alacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Atinalı filozof Sokrates'ten tüm bilginleri önemli bir cümle şeklinde özetlemesi istendiğinde Sokrates, kendini bilmek demişti. Elbette Sokrates'in kendimizi nasıl bildiğimizden ve kendini bilmenin ne kadar imkansız olduğundan bahsetmemiştir. Ama endişelenmenize gerek yok. Bu programda bu önemli konuyu ele almayı ve becerilerinizi geliştirmek için pratik ipuçları vermeyi amaçlıyoruz. Bir kişi kendi performansını incelediğinde insanların kendilerini affetmek ve unutmakta ne kadar sıkı oldukları sorunu ile karşılaşır. Kendimizi tanımanın mutluluğumuza ne kadar etkili olduğunu bilerekten hareketle bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu göreceğiz. Herkes kendini tanımaya zaman ayırmalıdır. Çünkü bu zaman ayırmalar bizim mutluluğumuzda da etkili olacaktır. Müzik
kendiniz hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu görmek için sohbetimizin devamında konuşacağımız ifadelerden bazılarını yanıtlamanız önerilir. Çünkü bunları yanıtlama kendini tanıma alanında faydalı olacaktır.
Ebeveynleriniz ve çocukluğunuzun hakkında ne hissettiğiniz, öfkelenmenizin nedenleri, karar vermek için kullandığınız cümleler, sizinle ilişki kurmanın ne zaman zor ve ne zaman kolay olduğu, strese tepki verdiğiniz belirli bir yol bulup bulamadığınız durumlar, eleştiriyle nasıl başa çıktığınız, en iyi yaptığınız işin ne olduğu, hangi niteliklerin sizi başkalarına cezbettiği, nelerin sizi heyecanlandırdığı, zamanınızı en iyi şekilde nasıl değerlendirdiğiniz gibi sorular cevaplamak için insanın kendini tanıması için katkıda bulunabilecek sorulardır. Çoğumuz için bu soruları yanıtlamak uzun zaman alır, uzun vadeli düşünme gerektirir ve farklı durumlara ve ilişkilere daha derin düşünmemizi sağlar.
Kendimizi tanımak genellikle zordur çünkü yaptığımız şeylerin çoğu bilinçsizdir. Programın başında da söylediğimiz gibi kendimizi unutmakta zorlanıyoruz. Beynin her an duygularımızın, niyetlerimizin ve davranışlarımızın farkında olması çok daha fazla çaba gerektirir. Başka bir deyişle bilinç altında olmak çok daha kolaydır ve hayatımızın yarısında hepimizin yaptığı da budur.
Ayrıca biz insanlar temel motivasyonlarımız tarafından yönlendiriliyoruz. Sahip olduğumuz ilk arzular bize rahat ve mutlu hissetmemiz için ilham verir. Kendimizi tanımak için de çok önemli olan bir konu, kendimizle ilgili belli belirsiz tatsız bir şey görmekten kaçınmamızdır. Aslında bununla hiç yüzleşmemeyi daha çok tercih ediyoruz. Bilinçaltımızda kendimiz hakkında düşünme tarzımıza meydan okuyan arzular ve duygular vardır. Örneğin, çok yakından bakarsak bizim için uygun olmayan işlerde veya kişilerde olduğumuzu görebiliriz. Temelde kendimizi gereğinden fazla anlama karşısında direniyoruz. Çünkü bu algı bağımlı olduğumuz kısa ömürlü barışı paramparça ediyor.
Kendimizi tanımayı zorlaştıran bir başka neden de çoğumuzun iç gözleme değer vermemesidir. İnsanlar kendini bilmek ve iç gözlemden çok başarı ve ilerlemeye ilgilenir. Aslında başarı iç gözlem gerektirir ancak çoğu insan iç gözleme yönelmeden ve başka yollarla başarılı olurlar. İnsanlar başarılarına rağmen kendilerini boş hissederler. Kalplerimiz her zaman ilerlemek istediğinde bu boşluk asla tolere edilemez.
Biz insanlar düşüncelerimizle de tanınırız ama kesinlikle tüm eylemlerimizin düşüncelerimizin sonucu değildir. Daha doğrusu biz zihnimizin, bedenimizin ve duygularımızın toplamıyız. Sadece düşüncelerimizin ürünü olduğumuza inanırsak kendimizi tanıyamayız. Çünkü o zaman çok sınırlı bir kendinizi tanıma yöntemini kullanmış oluruz. Kendimizi sadece düşüncelerimizi gözlemleyerek bildiğimiz veya tanımladığımız sürece daha derin bir bakış açısına kolay kolay ulaşamayacağız ve başımız belaya girecek. Ayrıca düşüncelerimizle aşırı özdeşleştiğimizde başkalarıyla etkili iletişim kurmak daha da zorlaşır. Çünkü onların bakış açısını görmek için kendimizi uzun süre kendi bakış açımızdan uzaklaştıramayız.
Kendimizi bilmenin zorluğunun bir başka nedeni de duygularımızı tanımakta takıntılı olmamızdır. Düşüncelerimize çok fazla dikkat etmenin yanı sıra
Duygularımızı incelemeye ve tanımaya da çok takıntılıyız. Bu durumda biz bu duyguları inkar da etmiyoruz. Ancak duygularımız düşündüklerimizin ötesinde olmayacaktır. Düşünceler ve fikirler bizim temel doğamızdan ipuçları sunmaktadır. Ancak tam bir tasviri bize sunamamaktadır. Duygularına dayalı olarak hareket eden dünyayı düşünün. Bu tam bir kabus olacaktır. Nitekim sadece mantığa dayalı olarak inşa edilen bir dünyada kabustan başka bir şeye yol açmayacaktır.
Daha önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi hedefler belirlemek, yetenekleri tanımak, ilgi alanlarını keşfetmek, kişilik tipinin farkında olmak, değerlerin farkında olmak, benzersizliğe inanmak, kendini tanımının temel adımlarıdır. Zaten unutmamalıyız ki kendini bilmemek bize ciddi zararlar verir. Diğer sonuçların yanı sıra kendimizi bilmemek, güvensiz ve endişeli hissetmemize yol açar ve koşullardan kolayca etkilenmemizi sağlar. İstenmeyen alışkanlıkları bırakmakta da zorlanacağız. Kaygı ve gereksiz zorluklarla ilişkilerimiz güçlenecek. Yanlış şeyleri seçeriz veya yanlış emellerin peşinden gideriz. Ancak kendimizi tanımayı başarırsak, mutluluk duygusuna daha az iç çatışmaya, daha iyi karar verme gücüne, öz denetime maruz kalırız ve direnç, hoşgörü ve başkalarına karşı anlayış, neşe ve mutluluk kazanma gücüne sahip oluruz.
Tahran Radyosu.
Birçoğumuz için kendimizi düşündüğümüz ve kendimizi daha iyi tanımaya çalıştığımız zamanlar vardır. Bu işi doğru yapmanın bilgisi birçok olumlu şeyin kaynağı olacaktır. Evrimimiz ve gelişimimiz bu noktadan kaynaklanmaktadır. Kendinizi tanımak, inançlarınızın, değerlerinizin ve tutumlarınızın farkında olmak anlamına gelir. Sohbetimizin devamında bu alandaki çalışmaları daha hedefli kılmak için bir model sunmaya çalışıyoruz. Kendimiz hakkında daha fazla düşünerek ve başkalarından yardım alarak daha yüksek bir öz farkındalık düzeyine ulaşmamıza yardımcı olan bir model size sunmak istiyoruz.
Joe Harry penceresi modeli öz farkındalık seviyemizi gösteren ve ilginç ve ilgi çekici kalıplardan biridir. İsim modeli tasarlayan iki psikolog Joseph Loft ve Harry Ingham'ın baş harflerinden üretilmiştir. Bu model dört alana bölünmüştür. Açık veya bilinen, kör, gizli ve bilinmeyen bölümler. Açık alan kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen bilgi ve özellikleri içerir. Yani bu alanda bulunan kişinin değerleri, inançları ve tutumları kendisi ve başkaları tarafından bilinir. Kör nokta bir kişinin bilmediği ancak başkalarının bildiği bilgileri içerir. Gizli alan ise birinin kendisinin farkında olduğu ancak başkaları tarafından bilinmeyen bilgilerdir. Tüm insanlar bazı kişisel arzularını, değerlerini ve deneyimlerini bir sır olarak saklar. Son olarak bilinmeyen alan hem kendimiz hem de başkaları tarafından bilinmeyen değerler ve inançlardır. Bulunmaları ve fark edilmeleri için ise incelemeye ve düşünmeye ihtiyaç vardır.
Joe Harry penceresi modelinin temel amacı geri bildirim ve ifşa mekanizması aracılığıyla açık alanı genişletmektir. Başkalarının bize verdiği geri bildirimler sayesinde bizim için bilinmeyen kör nokta daha net hale gelir ve ifşa veya kendini ifşa etme mekanizması aracılığıyla başkalarına duygularımız ve değerlerimiz hakkında bilgi veririz. Böylece açık olan veya kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen alan genişler. Ayrıca geri bildirim ve ifşa mekanizması birbiriyle etkileşim içindedir. Bilinmeyen alanın bir bölümünün tanımlanmasına yol açabilir. Cevheri penceresi modeline göre kamusal alanı ne kadar genişse iletişim kurma yetenekleri o kadar yüksek ve esneklikleri o kadar fazla olur. Bu nedenle şimdi başlamanız gerekiyor. Başkalarından geri bildirim alma ve kendini ifşa etme yoluyla öz farkındalık seviyenizi artırmanızı öneririz.
Kendimizi daha iyi tanımak için atabileceğimiz en temel ve en önemli adım kendimizi tanımayı ciddiye almaktır. Bu işe değer verirsek yaparız. Kişisel gelişim programı ile ilgili kitaplar okuyabilir, kendimiz hakkında sevmediğimiz bazı gerçekleri bile bulmaya çalışabiliriz. Bu nedenle zamanımızı iç gözleme ayıracağız ve zaman kaybını en aza indirmeyi başarabiliriz.
Gerçek zamanda, yani doğru zamanda öz farkındalığa ulaşmak, en yaygın öz aldatmaların bazılarının anahtarını elde etmemizi sağlar. Bu hususta zihin farkındalığı veya kendindelik, sorumluluk ve kabullenme muhtemelen en önemli gerçeklerdir. Kendindelik hususunda günlük hayatımızda bilinçsiz duygularımıza karşı fazla direnmezsek, daha bilinçsiz olanı yavaş yavaş bilince çevireceğiz. Bu nedenle onlara yönelmeden geçici arzuları gözlemleriz. Sorumluysak, üzüntülerimiz ve başarısızlıklarımız için başkalarını suçlayamayız. Bunun yerine bizi rahatsız eden şeyi anlamaya çalışırız. Ayrıca şeyleri nasıl gördüğümüzdeki gücümüzün farkına varırız. Sonuç olarak mutsuzsak bir fark yaratırız. Kabul edersek odaklanmasızlık ve erteleme faktörlerine teslim olmak yerine olanları anlamaya ve kabul etmeye çalışırız. Bu üçü neredeyse her türlü kişisel aldatmacanın tedavisidir. Bir dahaki sefer gerçeklikle uzlaşmazsanız bu üç yolu deneyin. Kendindelik, sorumluluk ve kabul zihniyetiyle başka bir bakış açısına ulaşabilecek misiniz? Bir bakın. Kendimizi tanıma seviyesine ulaştığımızda yaşamda olumlu değişikliklere sebebiyet verebiliriz. Çünkü nasıl kendimizi kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Duygularımızın sorumluluğunu alırız. Sonuç olarak daha kolay ilişkiler kurabiliriz.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Bağırı Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile görüştü. Emir Abdullahyan, anlaşmaya varmak Batı'nın sorumlu davranışına bağlıdır. İran ekonomi danışmanlarını 30 ülkeye gönderiyor. Tahterevançı İran Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına katılmaya hazır olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanı'ndan Ukrayna'daki İranlıların durumuna dair açıklama yapıldı. Rusya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Avrupa ve Ukrayna'da bir savaş istemediğini söyledi ve bu yüzden güvenlik garantileri fikrini önerdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile güvenlik meselelerine görüştü. Türkiye'de koronavirüs tablosu 309 can kaybı, 94.730 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı operasyonunda 10 kişi öldü.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.